Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Selamlar herkese. Fenomen Türk'te Deniz Görkem'le sahnedekiler bu hafta da çok güzel bir konuyla. Benim hem yakından takip ettiğim, en başından beri bildiğim, konserlerine gittiğim, yüzü yüzü izlediğim, hatta bir gün de aynı masada birlikte çorba içtiğim bir star var. Canvar, hoş geldin.
Selamlar Deniz, nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasıl,
hoş bulduk.
Nasıl buldun yeni dükkanımızı, stüdyomuzu?
Ben çok beğendim. Geldik şimdi terasta çayımızı içtik. hasbihal ettik. Şimdi geldik, kaydımızı yapıyoruz.
Şimdi aklıma takılan ne varsa senin için soruları sıraladım. Tamam. Sahnedekiler programında sana soracağım. İlk başta böyle tabii ki klasik başlayacağım müzik yolculuğundan, ama öncesinde kendi kişisel merak ettiğim yaz nasıl gidiyor'yu merak ediyorum.
Yaz nasıl gidiyor? Başı itibariyle zaten hem bir albüm heyecanı vardı, bir böyle nasıl diyeyim, Ekim'den beri, Eylül'den beri neredeyse süre gelen böyle bir meşgul bir sene söz konusuydu benim için. Aslında böyle bir rahatlama oldu.
Evet.
Çünkü ondan bir hani albümü teslim etmiş olduk. Sonra hani ben hep performanslarla kendime daha bir anlam kazandırdığımı hissediyorum. Hem de seyirciyle buluşuyorsun. Biraz daha frekans yoğunlaşıyor. Kışın da yani kışın da çok fazla konserimiz oluyor ama yaz frekansları biraz daha sık oluyor ve daha çok seyahat, daha farklı kitlelere hitap etme şansı. Ama keyifli, çok keyifli. Sürekli oradan oraya, oradan oraya ekibimle beraber çok keyifli yolculuklar. Şahane de bir yaz geçiyor. Nasıl diyeyim sana, müziğimizi insanlara anlatmakla geçiyor.
Ulaştırmaya devam ediyorsun.
Aynen öyle.
Harika. O zaman birazcık böyle müzik yolculuğuyla başlayalım ilk bölümde.
Tamam.
Ben şimdi ilk defa konuk aldığım için seni, kendi merak ettiğim sorular, belki tabii herkesin sorduğu sorular, ama müziğe böyle ilk başladığın, ilk adım attığın anlardan böyle küçük bahsetmeni rica edeceğim. Konunun geri kalanını böyle yani devam ettirmemiz için.
Müziği ilk beni aşık eden şeylerden bahsedebilirim. Evet. Hani o işte Joe Cocker'ın Unchained My Heart'ın klibini ilk gördüğüm.
Unchained My Heart.
O klibi ilk gördüğüm anda böyle bir şey olmuştu. Hani ben de hani o adam giriyordu içeriye, saksafonu vardı. Onu masaya koyuyordu, açıyordu. İşte birbirleri aralarında bir diyalog geçiyordu. Beni inanılmaz etkilemişti o. Sonra işte elimde saç fırçasıyla aynada falan böyle o şarkıyı söylerken çok gördüm kendimi yani.
Hani, harika.
Evet, ve beni ciddi anlamda çok etkilemişti o. Sonra zaten hani arkadaş çevresi, etrafımda gitar çalan insanlar da vardı. İşte onlara baka baka biraz alaylı, biraz sokakta arkadaşlarımın etkisiyle böyle gitar çalmaya başlamak. Üzerine işte çok sevdiğim şarkıları coverlamaya çalışarak böyle bir hikaye. Sonra gruplarda yer almak ve aslında uzun bir hikayenin böyle masum bir başlangıcı diyeyim.
O zaman ilk sahne sokak diyebiliyoruz yani,
evet,
değil mi?
Evet, deriz tabii ki.
Süper.
Tabii
İstanbul'da mı peki?
İzmir.
Ha, İzmir'de. İzmir'de başlıyor.
Evet.
Böyle devam ediyor yolculuk.
Evet tabii. Müthiş. Sonra işte 96 yılında ilk sahne deneyimim. Sonrasında gelen işte yazlık yerlerde yabancı dinleyicilere işte yine coverlar çalarak. Onların da tabii hani şeyinde, onların da böyle notunu alarak bu işi ilerletmek. Çünkü hani sonuçta Beatles çalıyorsunuz, İngilizlere çalıyorsunuz. Hani orada hani böyle şey anlamında böyle neredeyse işte kırık cam üzerinde yürümek gibi böyle hani çok enteresan bir hikaye ve o dizaynda kendinizi eğitiyorsunuz biraz da. O duruma göre şekil alıyorsunuz ve onlardan aldığınız müzikal kültürde yani yaptığınız işe etki ediyor.
Yansıyor.
Yani yansır tabii yani hani çünkü popüler olmayan, belki de Türkiye'de çok popüler olmayan bir şeyi onlardan bir CD alıyorsunuz. Birileri size bir şey getiriyor, bak bu çok iyi bu aralar deyip.
Değil mi?
Başka bir etkileşimin sonucunda da hani müziğinizi de daha global bir perspektifte bakar oluyorsunuz aslında ve bu anlamda dedim yani o farklı dinleyici toplulukları sizin yaptığınız müziğe de etki edebiliyor aslında. O yüzden
kesinlikle,
hani müziğin sosyal
kesinlikle
bir şey olduğu da çok aşikar o anlamda.
Kesinlikle öyle. Peki merak ettiğim bir şey var. Mesela müzikte hep böyle ya da müzik kariyerinde insanın anlar var ya. Bu anlarda mesela Cabbar'ın ha olmaya başladığı dediği an olur ya hepimizin böyle kariyerinde. O an ne zaman oldu?
Ya uzun süren bir hikaye dedim ya, 96 senesi.
Evet.
Oradan 2017'ye kadar gelen bir serüven var aslında.
Hep ben, üst üste koyarak devam edelim.
Yani hem müzisyenim ben, hem denizci de oldum. Yelken sporcusuydum. Uzun yollar yaptım yelkenlilerle. Güney Fransa'da yaşadım. Biraz Mallorca, İspanya. O bu falan derken hani farklı müzisyenlerle de blend etme, farklı müzisyenlerle de işbirliği yapma şansım da oldu. Ve hani işte 2017 o Deep Rise'la buluştuğumuz, kesiştiğimiz,
evet,
yolumuzun kesiştiği zaman biz şarkıyı, bizim raf şarkımızı işte onu ilk upload ettiğimiz anı hatırlıyorum ben. Böyle bir portala yüklemiştik ve ilk gün aldığı reaksiyonunda biz dedik ki Mesut bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Yani bir şey yapmak lazım mı, yapmamalı, durmalı mıyız böyle falan gibi. Hani saçma sapan çocuksu bir heyecan yaşadık ikimiz de. O an böyle bir şeylerin olduğunu hissediyor olabilirim. Hani buna en yakın cevap bu olabilir.
Ben de bunu aynen, ben de böyle bu dönem olduğunu hissetmiştim. Yani
aynen,
öyle
evet,
bunu söyleyeceğini biliyordum. Çünkü ben de o zaman Radyo Fenomen'de galiba bir 15-20 bir yayın yapıyordum. Ve sizin şarkının bir de sonra bir İngilizce,
evet,
geldi.
Move On geldi.
Move On'u böyle saatte iki kere falan çalıyorduk ve insanlar diyor ki abi Move On kimindi? Bu bir şeye benziyordu falan. Çünkü hem Türkçe hem İngilizce yavaş yavaş böyle şeyler Türkiye'de popüler olmaya başlamıştı. Evet, o kanattan öyle bir gitti ki sizin şarkınız. Biz de inanamamıştık yani.
Benim de arkadaşlarım da inanamamıştı. Çünkü benim de başıma gelen şeyler var öyle. Yani şimdi bir arkadaşım var işte, bir gün bir mekandaydık. Şimdi seni yakaladım dedi bana. Ne yaptık abi dedim sabah. Hatta bunu bir yerde daha anlatmıştım. İşte ben sizin şarkının orijinalini buldum dedi. Aa dedim, hangisiymiş dedim. Bak bu dedi falan. Abi o da benim dedim.
Çok iyi.
Çok o da biziz dedim. O da inanamadı. Başkalaştığını hissettim kendi şarkımızın. Böyle o beni çok mutlu etmişti. Evet. O tarz böyle hani anekdotlar var aklımda da. Böyle hani süre gelen şeyler de oldu. Ama dedim ya, ilk sorunun cevabı bence o andı yani.
Kesinlikle harika. Bu bölümün son sorusunu soruyorum.
Haydi.
En başta kendine koyduğun belli hedefler şu andaki Cabbar'la örtüşüyor mu?
Bence hedefler hep uzaklaşıyor.
Öyle mi?
Evet. Hedefe yaklaştıkça uzaklaşıyor.
Ne güzel bir şey söyledin ya. Bu kısmı Reels koyacağım.
Hedef hep uzaklaşır ki. Zaten hani şeydir. İlerledikçe bence gözükmez oluyor o hedef. Sen yaklaştım sanıyorsun sadece. Doğru. O bence hayata dair en bariz şey bu devamlılık. Doğru. Pedal çevirmek hissiyatı. Çünkü pedal çevirmek biliyorsun sizi aynı zamanda dengede de tutan bir şey.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
Pedal çevirmediğin anda düşüyorsun. O yüzden hani bence uçmaya odaklanmak, pedal çevirmeye odaklanmak ve hedefi buldum dediğin anda, mesela bizde yelkende bir laf var. Hani öğrendim dediğin gün kafana bombayı yersin diye bir laf var. Hani
motosiklette de öyle.
Tabii canım, hani öğrendim diye bir şey yok. Ulaştım diye de bir şey yok.
Kesinlikle öyle.
Ya bence hep var. O yolculuğun kendisi çok değerli çünkü.
Süper. O zaman bu bölümü şöyle bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, pedal çevirmeye devam edeceğiz.
Evet.
Selamlar herkese. Fenomen Tüp'te Deniz Görkem'le Sahnedekiler Cabbar'la devam ediyor. Biraz böyle şarkılar ve Cabbar'ın ilham kaynaklarından bahsedeceğiz. Şimdi şarkı yazarken önce söz mü geliyor yoksa melodi mi?
Çok güzel soru. Bence bütünlüyorlar birbirlerini ya. Şöyle bir şey var. Bence kelimeler var. Ben de kafamda. Hı-hı. Bir kelime buluyorum. Onu bir yere koymaya çalışıyorum. Hani bir melodi tabii ki, bir hook diyorlar. Yani o insanın, yani insanların kulağına ilk çalındığı anda onları böyle kafasını çevirmesini sağlayacak bir şey.
Evet.
Bir o bariz zaten galiba lazım. Ama bence kelimelerin oturduğu yeri sevmesiyle ilgili bir şey. Eldiven gibi oldu diye bir şey var ya. Hani o senin üzerine dikilmiş bir takım elbise gibi. Hani bazı kelimeler vardır. O kelimenin orada ne işi var diye ben dinlerim bazı şarkıları. Ya keşke o kelimeyi oraya koymasaydı derim. Yani Türkçe yabancı fark etmez. Şey gibi hissediyorum. Benim kendi şarkı yazma tarzımda kelimelerin müzikal anlamda oturduğu yeri sevmesiyle ilgili bir mücadele var hep. Ama dediğiniz gibi belki de bir akor dizilimi.
Çünkü önemli.
Akor dizilimi çok önemli. Hani Pharrell Williams şey der. Hani akorlar koordinatlar gibidir der. Koordinatlar onlar. Onlar aslında seni bir yere götürüyor.
Uğraması gereken yerler var şarkı boyunca değil mi?
Yani gibi aslında o koordinatlara göre böyle kelimeleri doğru yerlere koymak hissiyatı var. Ama tabii şimdi çok çok da teknik açıdan bakmamalıyız. Yani çünkü bir gönül mesaisi bu ya.
Tabii canım.
Ben mesela notlar alıyorum. Bazen bir kelime yazıyorum. Defterlerim var. Hala kalem, kağıt kullanmayı çok seviyorum. Çünkü gözümün önünde olsun istiyorum. Bir kelime yazarsın. İşte o kelimeye bakarsın. 2 ay boyunca aynı sayfa durur gözünün önünde. Sonra bir yerde bir şey gelir. Kulağında bir şey gelişi verir. Veya elinde gitarla bir şey yaparken dersin.
Onu kullanırsın.
Onu bir yere bir koyarsın. Sonra arkası çorap söküyor olur bazen. Ama o kelimenin değeri. Bence hani kelimelerin hepsinin bir gramajı var. O gramajı da taşıyabilecek bir ağırlık. Akor ağırlığı. O akorların dizaynı. Bunların hepsi bence böyle bir, dediğim ya, çok teknik açıdan bakmadan mimarlık gibi de aslında biraz. Bir bina inşa ediyor gibi.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
Ama daha gönülden bir bina
ne
inşa
ediyoruz. Ne kadar iyi bir bina inşa edersek insanların içinde yaşayışı, yani o sürdürülebiliyor o kadar hızlı değil mi? Çünkü ölümsüz şarkılar geçiyor. Yapmak böyle oluyor yani.
Yani düşünsene, aynı duyguları yaşıyoruz.
İnanılmaz.
Ama farklı şekillerde, farklı kelimeler kullanarak ifade ediyoruz bunları. Evet. Yani hepimiz aşk yaşıyoruz. Hepimiz çok üzülüyoruz kayıplarımıza. Hepimiz çok seviniyoruz mutlu bir şey olduğu zaman hayatımızda. Ama bunları ifade ederken kullandığımız kelimeler hep değişik.
Kesinlikle öyle.
Yani orada da ya bu adam ne güzel söylemiş, bak ben bunu yaşamıştım ama böyle söylemek hiç aklıma gelmemişti. Dedirtmek belki de
senin
yani.
Senin şarkılarında o var. Özellikle sürekli bu Instagram'da da WhatsApp'ta da konuş. Bu cesaretsizce olmuyor. Evet. Cümlesi inanılmaz kullanılıyor. Bazen de çok koz olarak kullanılıyor. Herkes de kullanmasın
öyle
bunu.
Mi? Öyle mi?
Bu kadar duygu sömürüsü yapma falan.
Ama ya orada çok fazla
bir laf sokuş kelimesi oldu yani bence.
Kaldırırlar rafa da öyle oldu ya. Böyle biraz hani şey gibi, unutmak da bizim aslında süper gücümüz ya.
Kesinlikle öyle.
Unutmasak ne acayip olurdu. Yani o yüzden hani o laflar, o belki de az önce söylediğim hani o duyguyu yoğun yaşadığında bütün o anlamı yükleyebildiğin iki tane kelime yan yana bambaşka bir hissiyat.
Getiriyor kesinlikle öyle.
Bence öyle evet.
Peki ilhamı genelde nereden alıyorsun abi?
İlhamı genelde izlerim ben. Çok iyi gözlem yapabildiğimi düşünürüm hep. Etrafımda arkadaşlarımın yaşadığı şeylere de bakarım.
Bir soru daha vardı. Sen şu anda ben daha sormadan cevapladın. Çünkü şey diyecektim sana. Kendi hayatından mı çok besleniyorsun yoksa dış hikayelerden mi diyecektim ki. Gözlemci. Yani gözlemci.
Gözlemci olmak zaten hani nasıl diyeyim, hep sosyal yaratıklarız ya, evet, insanlar olarak. Sonuçta arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz.
Kesinlikle öyle.
Yani onlarla konuşuyoruz, onlarla muhabbet ediyoruz ve onlar bize en mahrem duygularını açıyorlar.
Evet.
Diyorlar böyle bir şey hissediyorum, sen ne hissediyorsun?
Sonra onu gidiyoruz başkalarına anlatıyoruz.
Hayır yok, kesinlikle bende kilitli kalıyor o duygular da, kelimeler de. Onlar, o kelimeleri ben değiştirip bambaşka şeyleri, o hissiyatları kendimde de, evet, ortak bulduğum yaşanmışlıklarla birleştirip belki de bir şeyler yani oluşturabiliyorum. Ama dediğim gibi insan hem kendinden biraz, hem yaşadığı şeylerden veya gözlemlediği şeylerden biraz, ya da çok beğendiği filmlerden biraz.
Kesinlikle.
Yani çok beğendiğin bir sanat eserinden veya izlediğin herhangi bir tiyatro oyunundan biraz.
Feyiz alabiliyorsun.
Alabilirsin yani, hani hayat bence güzel bakmakla ilgili bir şey ya. Hani o iyi baktığın şeyi, mesela yürüyüş yapıyorum, bir ağaç görüyorum, o ağaç mesela ne güzel bir ağaç diyorum hani ama o ağaca durup bakmakla ilgili bir şey. Yoksa yanından geçip gidersin yani. Hani,
her gün.
Aynen öyle. Bazen hani o bazı şeyleri takdir edebilmek hayata dair. O onların güzelliğini kutlayabilmekle ilgili bir şeydi hayata dair.
Kendi gözünden de belki, aynen, gösterebilmek sevenlerine.
Bravo.
O zaman bu bölümün son sorusuna geldim şimdi. Bir şarkıyı bitirip yayınlıyorsun ya. Heh. Sonrasında dinlemek sana böyle nasıl bir şey hissettiriyor? Tamamen bittikten sonra oh tamam bitti artık %100 okeyiz, yayınlandık. O rahatlama nasıl bir şey? Nasıl anlatırsın?
Genelde şöyle oluyor süreç sonunda Deniz. Yani mesela üretim süreci o kadar aslında yoğun dinlemeyi beraberinde getiriyor ki.
Kesinlikle. Uzaklaştığın yani, anlar oluyor değil mi bazen?
Ya hani şey oluyorsun artık. Hani artık kulak yorgunluğu. Kulağın yoruluyor ve o frekanslarda belirli sürede artık aynı şeyi dinliyor olmanın verdiği bir yorgunluk, bir birikim artık. Hani o birikmişlikten gelen bir yorgunluk zaten.
Evet.
Seni başka şekillerde etkilemeye başlıyor. Ben diyorsun artık bundan uzak durayım biraz. Hani bu şarkıdan ben biraz uzaklaşmam lazım ki bir iki hafta, üç hafta belki de.
Üzerine yatmak.
Üzerine uyumak değil belki mi? Biraz böyle hani biraz ben böyle bundan uzak durursam iyi hissedeceğim. Sonra bakacağım ben bu şarkıya demek de iyi olabiliyor. O yüzden biz bu sene hani bunu açacağım biraz da albüm sürecinden bahsedeyim aslında. Eylül'den beri dedim ya hani her hafta bir gün belirledik kendimize.
Evet.
İşte benim çok yakın arkadaşım Safa, işte Mehmet Cem Ünal. Biz okul gibi dedik ki her hafta bir gün hani bu işe adadık kendimizi. Her hafta bir gün geleceğiz stüdyoda, en az 6-7 saatimizi harcayacağız. Sonra ne oluyor? İşte şarkılar, işte ilk kaydettiğin şarkı ama bitirmedin ya. Sürekli geliyorsun. O iki ay önce kaydettiğin şeyi bir daha geri dönüp dinlediğin zaman diyorsun ki ya biz ne yapmışız? Hani odadaki fili görmemişiz vardır ya.
Değil mi?
Evet. Yani o yüzden ben o zamana yayıp dinleme, zamanın hani seni tedavi etmesine müsaade etmek ve ondan sonra geriye dönüp bazı şeyleri dinlemek. Hani o finalde o prosesi, o süreci aslında biraz daha anlamlı kılıyor.
Kesinlikle.
Yani uzaklaşabilmek bazen seni yabancılaştırsa da, yani kendi yaptığın işe de yabancılaşmak önemli bir şey. Çünkü işin içinde kaybolabiliyorsun.
Evet.
Ama sonrasında gelen hani o teveccühü de bulduğu zaman şarkının, sende teveccühü bulmuş aslında, senin içinde yer etmiş bir şey var orada. Ve hani çalıştığın diğer müzisyenleri de dinliyor oluyorsun ya. Hani oradaki bence en büyük değer o. Yani uzaklaştın, bitti o süreç. Bence bir iki ay geçti üzerinden. Sonra döndün, baktın, dinledin. Ya ne güzel yapmışız ya. İyi ki yapmışız diyorsun. O çok iyi hissettiriyor.
Oh hissiyat bambaşka değil mi?
Oh diyorsun yani.
O zaman biraz da böyle şarkılar ilham kaynaklarından bahsetmiş olduk. Deniz Görkem'le sahnedekiler Cabbar'la devam ediyor. Biraz sahne ve dinleyici deneyiminden bahsedeceğiz. Çünkü Cabbar dinleyicileriyle, sevenleriyle, zaten birçoğuyla arkadaş da olduğu için.
Evet.
Değil mi? En başından beri onunla, evet, olan bir kitle var böyle.
Evet.
Naber abilerle konser başlıyor. Evet, sonra tanıdık tanımadık bütün herkes böyle arkaya doğru binlerce kişi geliyor.
Eyvallah.
Şimdi konser öncesi hazırlık ritüeli. Şimdi ben Bodrum'da Cabbar'ı gördüğümde önce bir güneşlendiği, bir uyukladığı zamanlar oluyor. Gündüz böyle dinleniyor bol bol. Nasıl oluyor abi o ritüeli hazırlık?
Ya aslında ben çok fazla konuşmayı sevmiyorum sahne öncesi. Ya İyi de geliyor konuşmamak. Yani çünkü
arkada tek başına yemek yiyorsun. Ben görüyorum seni.
Yani,
sakin ses.
Çünkü ses esas enstrüman ya.
Kesinlikle.
Onu ne
kesinlikle
kadar sen de sesini kullanıyorsun.
Aynı senin gibi düşünüyorum.
Bravo. Yani burada en önemli şey susabilmek ve iyi uyku uyuyabilmek. O çok anlamlı iki şey. Yani
evet,
bunlar senin sesine dair yapabileceğin en iyi iki ritüel. Yani hani uykuyu ve o konuşmamayı kesinlikle koyabilmen gerekiyor o sahne öncesine. Sonrasında da hatta bir akşamüstü uykusu olursa şahane olur yani.
Kesinlikle.
O şahane oluyor. Ondan önce de hani atıyorum sahneye çok yakın yemek yememeye çalışıyorum. O biliyorsun hani diyafram ile ilgili de bir sıkıntı yaratabiliyor. Öncesinde dediğim gibi gündüz özellikle Sail Loft'ta, işte Gündoğan'da orada böyle hani arkadaşlarla hasbihal etmek, denize girmek, muhabbet etmek, bazen hani olursa yelkenliğe gitmek.
Değil mi?
Tabii canım, hani ben zaten yelkenliği çok seviyorum. Yelken sporunu çok hayatımın içinde bir şey benim o. Yapabildiğim zaman arkadaşlarımla onu yapabilmek iyi hissettiriyor. Öncesinde de dedim ya biraz daha sessiz kalmayı, sakin olmayı, işte zaten hani öncesinde bir sound check'in oluyor. O genel anlamda sound'da da seni mutlu edecek bir yere koyduğun zaman mutlu bir böyle bir küçük bir uykuda uyuduğun zaman harika sahneye hazır. Böyle işte gömleğin ütülü bir şekilde, mutlu bir şekilde
çıkıyorsun.
Fresh bir şekilde sahneye çıktın mı?
Eserken evet. Bodrum'da buradan Arda'ya da kocaman selamlar
Arda
olsun.
Arda selam olsun bro.
Seni çok seviyoruz Arda. O çok fıstık bir adam yani.
Canım benim.
Güzel insanları güzel insanlarla buluşturma profesörü diyebiliriz yani kendisine. Canım. Şimdi gömleği ütüledik, sahneye çıktık, uykumuzu da yaptık. Sahnedeyken seni en çok motive eden şey ne oluyor? Sahne başlamasından bitişine kadarki o anlarda.
Yani aslında şöyle bir şey oluyor. Ben bazen hani kendimi geriye koyup insanların şarkı söylemesine müsaade ediyorum. Yani evet. Onu çok seviyorum. Yani kendi mütevazi ev stüdyonunda yaptığın böyle bir şarkıyı böyle bas insanların söylüyor olması, gözüne baka baka böyle.
Harika hani, bir şey değil mi?
Çok başka bir şey. O duyguyu yani yaşayan müzisyen arkadaşlarım var çok. Ama yani ben benim kendi içimde titreyen o gönlüm çok farklı hissediyor. Yani hani o böyle bir şey gibi hissediyorsun. Ya ne güzel yapmışız. Az önce söylediğim o duygu var ya. Ne güzel olmuş. O mesai ne kadar güzel bir şeye dönüşüyor. O teveccühü bulmak, o insanlarda o sevgiyi görmek. Çünkü hem onlar orada eğleniyorlar hem de senin şarkınla beraber bir duyguyu paylaşıyorlar aslında ve bir hemhal oluyorsunuz. O çok iyi hissettiriyor. Ne diyeyim bilemedim ya. Başka.
Şeyler var bir de. Hiç kaçırmayanlar var.
Tabii.
Onlarla aran nasıl? Artık böyle ister istemez çalışıyor musunuz?
Tabii kesinlikle. Zaten
her konserde görüp böyle şey
ya
gibi.
Şöyle bir şey var. Hani dedin ya az önce çok güzel bir şey söyledin. Hani ben dinleyicilerimin çoğuyla tanışıyorum zaten.
Evet.
Hani özellikle ama mikro konseptlerde.
Tabii.
Yani işte No 22 Akyaka yine mikro konsept. Böyle yine orası da bir surf barı, kite surf barı. İşte say loft da bir windsurf barı. Hani benim olduğum zaten hani o orijinden itibaren o yaklaşım daha mikro konseptli. İşte atıyorum 200-300 kişilik bir dizaynlarda konserler benim daha samimi bulduğum şeyler aslında.
Kesinlikle.
Çünkü birçok şeyi de deniyorsunuz. Birçok şeyi orada sound'unuzu geliştirebildiğiniz ve hani pozitif negatif feedback alabildiğiniz şeyler. Ya mesela çok erken yıllarda işte 2017'ler 2018'lerde deneyimlerimde arkadaşlarımdan gelen ya bak şurası biraz fazla mı bas oldu acaba? Hani gibi şeyler bile hani o seni teknik anlamda da daha iyi olmaya iteleyen de bir şeye dönüşüyor. Sen de teknik anlamda da kendine şey katmaya çalışıyorsun. Az önce bahsettiğim hani o yabancılara, İngilizlere Beatles çalmak gibi bir şey. O insanlar da orada bir şey deneyimliyorlar ve sana diyorlar ki abi şöyle olsa mı daha mı iyi falan gibi. Sen de diyorsun ki ben o zaman biraz daha geliştirmem lazım diyorsun kendini.
Şimdi deneyim dedin ya. Peki bu bölümün son sorusunu sana sormak istiyorum. Şimdi ilk defa sahnene gelen biri sence nasıl bir deneyim yaşıyor?
Ben şöyle hissediyorum açıkçası. Ben zaten galiba onun için müzik yapıyorum. İlk defa beni dinleyen birisi için müzik yapıyorum.
Aa güzel. İkinci shorts.
Bunu galiba Teoman söylemişti.
Öyle mi?
Öyle hatırlıyorum. Onun bir röportajında duymuştum galiba ama olmaya da bilir. Değilse de sürçülisan olduysak hapbola.
Araştırırım eğer Teoman söylediyse ona selamlar olsun. O söylediyse koymayacağım. Sen söylediysen
tamam.
Viral yapacağız.
Okay. Ama ilk dinleyen bir insanı yine o sözün şemsiyesinde bahsedebilirim. İlk dinleyen bir insan senin için çok değerli. Çünkü
kesinlikle harika bir şey ya.
Senin onu atıyorum hani konserinde live seni dinleyen birinin senin dinleyici olma potansiyelin var orada. Seni hiç duymamış birisi ne güzel hani ne temiz bir sayfa aslında senin için.
Kesinlikle
keşfedilesi
öyle.
Keşfedilesi bir ülke yani şey keşfedilesi bir şehir gibi. Yepyeni gitmediğin bir yer gibi.
Her konser ilk konser gibi oluyor böylece
evet,
yani.
Evet
harika.
Kesinlikle.
Deniz Görkem'le sahnedekiler Cabbar'la devam ediyor. Ondan bilgileri koparmaya devam ediyorum. Şimdi biraz gelecek planları, projelerden bahsedelim istedim.
Harika.
Hazırladığım sorular şöyle başlıyor. Yeni albüm ya da single. Tabii ki klasik konuşmamız lazım. Bu 1999'dan beri televizyon ve radyoda benim yaptığım işi yapan herkesin sorduğu soru.
Harika. Güzel soru çünkü cevabı hazır. Yani ilk single'ımızı verdik. İsmi Ekseri'ydi. Ekseri aynı zamanda albüme de ismini verdi. Ekseri albümümüz Ekim ayı civarı artık dinleyiciyle buluşmaya hazır. Çünkü önümüzdeki ayda ikinci bir single'ımızla buluşacağız dinleyiciyle. Sonra akabinde de albümümüz gelecek ve toplam 10 şarkılık Cabbar'ın ikinci stüdyo albümü olacak bu.
Muazzam.
Burada yine dediğim gibi az önce bahsettiğimiz o süreç Eylül ayından neredeyse Ağustos'a kadar uzanan hem üretim hem kayıt hem işte mixing hem mastering süreci dediğim gibi hani beğenmeyip komple sildiğimiz hadi baştan yapıyoruz dediğimiz şeyler falan böyle acayip bir mesai. Yani bu süreç benim için o kadar enteresan geçti ki şey gibi hissediyorum kendimi böyle hani hiç bitmeyecek bir şey gibi hissettim bazı yerlerde. Ya dedim o şey gibi hani sabaha olmayacak bir gece gibi. Hani ne zaman bitecek bu iş gibi de oluyor insan. Bazen o kadar açmaza giriyor ki bir şey. Bir küçücük bir yerle o kadar çok uğraşır oluyorsunuz ki.
Evet.
Sonra da ama işte dediğiniz yani böyle geçtiği zaman o kötü geceler geçtiği zaman geriye bakınca sadece güzellikler kalıyor akılda. O güzel bir hissiyat overall baktığınız zaman. Ama böyle ciddi bir mesainin dedim ya işte Eylül ayından beri her hafta böyle her hafta kesinlikle bak bu hafta kaçırmıyoruz diyerek yaklaştığımız o disiplinle baktığımız bir hikayenin finalize olmuş olması ve Ekim ayında da yine bir sene geçmiş olacak üzerinden o sürecin uzunluğunu da o cycle'ın tamamlanmasını da biraz böyle gözümün önünde tam bir dairenin tamamlanması olarak çok görüyorum iyi. Ben. Hani Ekim ayından Ekim ayına, Eylül ayından Ekim ayına neredeyse 13 ay böyle kocaman bir zaman kütlesi.
Aynı şarkılar üzerine sürekli konuşmak, tartışmak
evet,
demek.
Tartışmaktan ziyade yani atıyorum bir şarkının bir hi-hat'i. O hi-hat orada duruyor ama o hi-hat orada durmalı mı? Biraz daha mı sağa koymalıyız onu? Biraz daha mı sola almalıyız? EQ, frekans işte aynı 10 kayı 7 gün boyunca aynı 10 kayı dinlemek. Hani o kulak yorgunluğundan bahsettim ya. İşte belki de ya, o kadar detaycı olmak iyi bir şey miyi de beraberinde getiriyor.
İyi bir şey bence ya.
Bence de iyi bir
şey. Ama
işte,
yorucu bir şey.
Onu yaparken de ya diyorsun ben ne yapıyorum burada bazen de. Hani o şey gibi benim bir şarkım var. Yani az bir yana kaydım baktım kendime diye şey var. Hani kendine baktığın zaman ya bu deli ne yapıyor diyorsun orada. Evet. Ama o delinin yaptığı şeyler de sonra dinlendiği zaman yani ben kendi tarafımdan oturup dinlediğim zaman o delinin yaptığı şeyleri hoşuma gidiyor. İyi ki o mesaiyi vermişsin diyorum.
Ya bu şarkıları sürekli dinlemek bir yıllık bir süreç falan bunlar muazzam sevgili Hayko Cepkin'le bir gün bir sohbet ederken şöyle bir şey anlatmıştı. Bir albüm sürecinde evinde sürekli işte şarkıları çalıyor, hazırlıyor albüm şarkılarını ama bir komşusu bu durumdan çok rahatsız ve sesten dolayı
evet.
Sürekli böyle şikayet ediyor onu işte artık yeter artık yeter artık yeter falan. Bir
aynı yeri dinliyor kuvvet muhtemelen.
Sürekli aynı,
yer, aynı
şarkılar aynı yerler falan. Aylar sonra albüm çıkıyor falan. Bu da gidiyor apartmandakilere diyor ki bu deli çocuk diyor albüm çıkarmış diyor bir de aynı şarkılar diyor. Aşırı gülmüştüm hep.
Hediye etmiştir herkese. Şaka gibi ya. Albümü CD belki
o kadar şanslı ki halbuki. Bütün albümü önden dinlemiş yani. Çok enteresan. Gerçekten çok zor bir süreç.
Yani o bölüm bölüm yani küçük bölümler dinleyince aslında biraz manasız olabiliyor. O hani şey gibi bir durum. Dedim ya işte hani o kendini anma söylüyorum. Orada oturan adam sürekli 10K 20K arasındaki bir şeyi dinliyor ve hayırdır yani hani ne yapıyorsun sen burada diyesi geliyor insanın ama dediğim gibi hani o detaycılık da belki de bizim işimizin zor kısımlarından birisi.
Kesinlikle
o ama
öyle.
Adanmışlık da gerektiriyor. Adanmışlık olmadan zaten bence hiçbir güzel bir şey ortaya çıkmıyor.
Bence de öyle. Peki başka şarkıcılarla böyle küçük işbirlikleri falan oluyor mu?
Yani atıyorum live çok arkadaşım var yani böyle şey yan yana geldiğimizde sahnede.
Hani Zeynep Bahsi gel kız sahneye falan bunlar oluyor değil mi?
Yani şey gibi mesela onun live'ında benim çıkmam olabilir. Aha. İşte Fikri var arkadaşım Karayel hani onun sahnesinde
çok
çıkmalar.
Severim.
Yani çok güzel insanlar var tanıdığım. Bunlar çok şey hani o anlık kararlarla olan çok ani kararlarla yapılabiliyor öyle şeyler. Ben de çok mutlu oluyorum zaten. Hani müzisyenlerin o etkileşimden de büyük beslendiğini hissediyorum
kesinlikle
zaten.
Kesinlikle öyle.
Ama dinleyiciler için büyük şans oluyor.
Bence de şey bence bana çok havalı geliyor. Mesela iki tane çok iyi müzisyenin iyi arkadaş olması ve işte gittiğim bir konserde ya da bir davette beraber şarkı söylemeleri.
Evet, evet.
Bir şeye bir etkinliğe gitmiştim. Teoman şarkı söylemişti. Kenan Doğulu gitar çalmıştı. İskender Paydaş da böyle trompet çalmış falan.
Oh, demişim ki
Allah'ım muhteşem bir gün yani.
Ya bence
daha iyi ne olabilir falan demiş.
Dinleyici için harika bir şey bence.
Muazzam.
Hele bir de hani.
Ve bir dergi etkinliğiydi. Konser dedi
evet.
Yani.
Evet. Yani o şeyi düşünsenize mesela. Hani ikisini de çok büyük seviyorsunuz. Oradan bir de İskender çok, abi giriyor. Hani
çok
acayip
harika.
Şeyler oluyor yani.
Gerçekten harika. Peki yurt dışında sahne ya da proje var mı?
Oluyor. Geçen sene işte en son bir Londra yaptık. Amsterdam yaptık. Rotterdam yaptık. Eindhoven yaptık. Hamburg yaptık. Yani geziyoruz. Gezmeye çalışıyoruz olabildiğince. Önümüzdeki senelerde de planlıyoruz. Orada çok keyifli geçiyor. Çünkü orada şöyle bir durum var. Hani sizi ilk defa dinleyen az önce bahsettiğim bir kütle var. Ve sizi zaten Spotify'dan oradan buradan farklı stream platformlardan Apple Müzik'ten YouTube'dan bilen aşina olan insanlar var. Ancak hani arkadaşları gidiyor diye.
Evet.
Abi Cabbar geliyormuş hadi gel sen de. Ben Cabbar'ı bilmiyorum. Ama olsun gel çok eğlenirsin deyip gelince ilk defa dinleyip hani ay ne güzelmiş işte sonunda bekliyorlar fotoğraf çekmek. İşte sonra onlar mesajlar atıyorlar.
Çok
beğendik iyi ki gelmişiz. Hani ya bana acayip mutlu edici geliyor. Çünkü dedim ya kilometrelerce uzaktasın. Seni bağlayan şey müzik.
Evet.
Aslında seni tanımıyorlar. Müziğini tanıyorlar. Ve müziğin aracılığıyla seni tanıyorlar aslında. Yani mesafeler o kadar kısalıyor ki müzik sayesinde. Çok mutlu ediyor beni bu.
Mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz müzikle
evet,
beraber. Deniz Görkem'le sahnedekilerde Cabbar'la sohbet etmeye devam ediyoruz. biraz hobilerden, günlük hayattan bahsedelim istedim.
Tamam.
Günlük hayatı, mesela müziğin dışında seni en çok mutlu eden hobiler, küçük küçük şeyler bile olabilir. Mesela yürüyüş yaptığını biliyorum.
Çok seviyorum yürüyüş yapmayı. Yürüyüş yapmak nasıl diyeyim, hani şey gibi hissettiriyor. Az önce bahsettim ya, diyafram, işte sesimizi kullanıyoruz. Sesimizi kullandığımız için hani çok hasta olmamamız gerekiyor.
Bedenimizi de rahatlatmamız
hem de mental anlamda da doğru şekilde yormamız gerekiyor kendimizi ki iyi bir uyku uyuyabilelim. Az önce söylediğim gibi yelkeni çok seviyorum. Yelken sporuyla uğraşmayı çok seviyorum. Yani çok çok amatör anlamda fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ya çektiğim şeyleri böyle arşivleyip kenarda onlarla böyle üzerinde çalışmayı çok seviyorum. Hani farklı renkler, farklı kitleler falan. Hani ama ya dediğim gibi çok amatörce. Çok şey böyle hani ileriye dönük şeyler de olabilir. Belki bir hani bir arşivci olarak hani şuraya gittim, bunu çektim, bunu yaptım. Ama bunları farklı klasörlerde, farklı şekillerde klasifiye edip işte ileride belki onları başka bir mana bularak bir kullanabileceğimi düşünerek hep böyle data toplamak. Ama dediğim gibi en bariz yaptığım şey, her gün hiç usanmadan yaptığım yegane şey, her gün yürümek. Her gün yürümek bana, çünkü kulaklığımı takıyorum. İşte genelde böyle çok fazla sözlerinde kaybolmadığım şarkıları dinlemeyi seviyorum. İşte Wizkid dinliyorum. Bir Wizkid radyo açıyorum. Mana bile bulmadan, o adam ne diyormuş anlamadan bile. Hani devam ediyorum. Bir şeyler söylüyorlar, eğleniyorlar orada. Onlara eşlik ediyorlar bana yolda yürürken.
Çok iyi.
Çok iyi hissettiriyor bu.
Kesinlikle.
Çünkü şey, bazen de hani çok fazla anlamını bildiğin şeyler de dur oturayım ben bir kahve içeyim ya, şu şarkıyı dinlerken olabiliyor insan. O yüzden hani yürümek yani biraz daha hani nasıl diyeyim, düşünce daha az düşünmeye de sevk ediyor insanı.
Kesinlikle. Spor bu aktivitesi öyle bir şey ya. Ben de sporla alakalı bir şeyler yaptığım zaman böyle hakikaten belli şeylerden kopuyorsun.
Tabii.
Ve o anda neysen onu hissediyorsun. Bedenini hissediyorsun. Ne bileyim, minimal şeyler düşünüyorsun.
Tabii,
çok düşünüyorsun.
Nefes almaya odaklanıyorsun.
Kesinlikle öyle.
Adım atmaya odaklanıyorsun. O belli bir süre sonra zaten hani o yaptığın şeyler otomatik oluyor.
Tabii ki.
Hani evet. Sadece diyorsun nefes al, nefes ver. Sonra işte zaten hani o intervaller var. Yokuş çıkıyorsun, yokuş iniyorsun. Yolda hep gördüğün bir kedi var. Aynı yerde duruyor mu diye bakıyorsun ona. Nerede bu kedi falan diye arıyorsun.
Hani,
o kedi orada mıydı? O hep burada dururdu. Ne oldu o kediye falan gibi. Hani onun hakkında belli bir 2-3 dakika düşünüyorsun. Sonra gidiyorsun bir yaş mama alıyorsun. Belki ona veriyorsun. Bir şey oluyor.
Hani
tatlı tatlı şöyle dediğim gibi daha az beyin yorucu faaliyetler oluyor benim için bunlar. Yürümek dediğim gibi onu en tepeye koyabilirim.
Kesinlikle. Peki İstanbul'la arası nasıl Cabbar'ın?
İstanbul arası çok güzel Cabbar'ın. Ben hani deniz havasını çok seviyorum. Boğaz çok iyi hissettiriyor. Şey gibi nasıl diyeyim, çok fazla araç kullanmadığın zaman İstanbul'da İstanbul çok iyi.
Kullanıyor musun?
Hayır.
Kullanmıyorsun değil mi?
Araç kullanmamayı, yani zaten bisikletim var. Yapabilirsem bisiklet yapmayı çok seviyorum. Vapura binmek iyi geliyor. Şimdi denizciyim. Bir kıta değiştiriyorum arada. Karşıya geçiyorum. Orada biraz bisikletle işte sahilde biraz.
Aa, müthiş.
Yani orada biraz yoruyorum kendimi. Yine bir yerde bir çay içiyorum. Öyle bir, yani buluşursam bir iki arkadaşla buluşup böyle bir muhabbet, sohbet. Ama dediğim gibi İstanbul'da araç kullanmıyor isen eğer keyifli olabiliyor. Ama araç nasıl diyeyim, zaten ben çok fazla Marmaris'te de, yani biliyorsun hayatımın çok ciddi kısmı Marmaris'te geçti. Orada da çok fazla arabayla bir meşgalem olmadı hiç.
Değil mi?
Hep orada da bir sahilde ya yürüyüş ya bisiklet, yani gidip gelmeler orada daha minimal bir mesafeler olduğu için çok fazla arabayla bir meşgalem olmadı. O yüzden dediğim gibi yürümek, deniz kenarı, boğaz, o hissettirdiği şey bana gayet keyifli.
Var mı? Bisiklet var mı?
Var tabii ki var.
Şeyler var şimdi böyle çok güzel, kendi gidonun içinde, gövdenin içinde minimal akülü 250-500 watt falan.
Var öyle yani bir şey yaptım.
Dışında işte şey, yokuşu da çıkabilirsin.
Tabii.
Böyle bir şey yaptım kendime. Aşırı keyifli ben. Yani. Ben de çok. Adada olduğum zamanlarda ben de çok kullanıyorum onları.
Güzel onlar, evet. Ya ben bir de mesela
kurtarıyor.
Marmaris'te bizim işte yineleme albümünden Gel Desem için biz bir klip çekmiştik. Gel Desem'in, hatta Mustafa Nurdoğdu ile çekmiştik, selam olsun. O klipte kullandığım bir bisiklet vardı benim. Çok da severim, katlanır bir bisikletim. Hani onu getirdim İstanbul'a. Dedim buna bir şey yapmamız lazım. Çünkü her yer çok Yeditepe. Yani
evet.
Öyle olunca da böyle bir onu bir convert ettik, bir şeye çevirdik.
Aa, çok iyi.
Öyle bir şeyim var. Küçük böyle bisiklete binmek istediğim zaman orada bir opsiyonum baki. Onun haricinde de zaten dedim ya, yürümek gayet keyifli.
Kesinlikle öyle. Bu bölümün son sorusunu soracağım. Biraz tamamdır. Özel bir, istersen cevap ver, istersen verme. Hayranlarının asla bilmediği, yani seni sevenlerin asla bilmediği bir özelliği var mı Cabbar? Artık bilecekler bunun meselesini.
Bilmiyorum ki ne diyeyim.
Ya şu uyumu bilmezler falan diye.
Ya takıntılıyım belki, onu bilmiyorum.
Aa,
takıntılıyımdır tabii.
Nasıl takıntı?
Yani işte şey, işim konusunda. Acayip takıntılıyım yani. Şey ama zaten az önce bahsettiğiniz
takıntı
şey.
Takıntı mı, profesyonellik mi? Bunun arasında kalıyoruz hep ya.
İşte bak güzel bir şey, çizgi
o. Hep kalıyoruz bunun arasında. Acaba hangisi yani? Bana böyle takıntılı insanlar ya çok saçma abartılar olmadığı sürece çok profesyonel geliyor. Bazısı da bu kadar da acaba olmasa mı? Bak rahat olunca da ilerliyor. Cular ya, var.
Var ama işte şey var. Hani bir şeyin bitmiş olması mı? Bir şeyin senin için en doğru halde bitmiş olması mı ile ilgili bir şey var. Seni mutlu etmesi sonucun bence çok keyifli bir şey.
Kesinlikle.
Onu bazen şeye de yüklüyorlar. Hani ben Başak Burcu'yum. Ama ben çok fazla alakadar da değilim konuyla ama kime desem Başak mı? Ha okey tamam anladım şimdi diyorlar yani. Böyle bir durum var.
Aa tamam, ben de yakından birini tanıyorum Başak Burcu. Şimdi daha iyi anlandım. Deniz Görkem ve sahnedekiler Fenomen Türk'te Cabbar'la devam ediyor. Biraz sosyal medya ve dijital dünyadan bahsedeceğiz. Kaçamadığımız Aynen. yer değil mi? Asla yani, kaçamıyoruz bu sosyal medyadan.
İstersen istediğin kadar dahil olabilmek güzel bir şey.
Evet, ama biz olmasak bile fotoğrafımız düşüyor.
Yani bilmiyorum, yani ben şey anlamında söylüyorum. Ben hani ben sosyal medyayı nasıl kullanıyorum? Hayatımda nasıl duruyor benim sosyal medya? Genelde hani işte
iş,
event, yani event oldu mu, konser oldu mu, onları tanıtmak, müziğimizi anlatmak. Hani müzikle ilgili bir mesaimiz var. Stüdyodayız. Çok güzel bir şey oldu. Bir mizansen oldu. İşte gitar çaldın. Arkadan işte Safa Hennem geldi. Orada bir şey yaptık. Ya dedim hani bu güzel olur ya.
Story atalım.
Bunu koyalım yani. Hani bu çok güzel bir durum. Ya da Deep Rise'la bir şey yapıyoruz. Yeni bir şey üzerinde çalışıyoruz. İşte onun Akyaka'da stüdyosu var. Orada da güneş batmış falan. Böyle falan böyle hani orada bir şey çalıyor. Hemen kamerayı panla. Orada bir günü batır. Veya bir performansın var. O anda işte Fethiye'de çalıyorsun. Gün batımı var. Arkada çok güzel gün batıyor. İyi de gözüküyor. Yani bazen çünkü şey oluyor. Bir şeyi çekiyorsun. Aklında düşünceler var. Ya ben bunu çeksem şimdi böyle yapsam çok güzel olur. Bir çekiyorsun öyle olmuyor.
Olmuyor. Hani hakikaten olmuyor.
Hani o şey gibi o hayaller hayatlar dileması var ya onunla ilgili bir şey. Bazen hani şeyi seviyorum. Hani o samimiyeti bazen o basitlik dizaynını da seviyorum. Bir şeyin de hani insan yapımı olduğu biraz amatörce
kesinlikle
olduğu.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
O amatörce olan şeyler galiba zaten karşı tarafa daha çok geçiyor gibi hissediyorum.
Geçiyor ama sen tabii mesleki olarak da biraz profesyonel bir şey de çizmek istiyorsun. Senin evet. sayfan mesela çok düzenli, çok şık, güzel. Hani sen şey yorum yapıyor musun? Mesela senin için yapılan görseller, videolarda hani bu böyle olsun falan senin şeyin var mı? Yoksa ajansın mı yapıyor?
Yok çok. Ben kendim
güzel
yönetiyorum.
Çünkü.
Kendim yönetiyorum ama
ha, öyle mi?
Genelde hani birebir tanıdığım arkadaşım olan insanların yaptığı yorumlara cevap yazarım. Yani öteki türlü çok fazla çünkü hani bilmediğim sosyal hayatta da birebir tanışmadığım insanların yazdığı şeyleri ben yorum yapmamayı tercih ediyorum açıkçası. Ama dediğim gibi birebir tanışıyorsam işte bir şeyse hani beraber yaşadığımız bir şeyse ona bir reaksiyon veriyorum.
Veriyorsun. Ama şöyle şeyler oluyor. Mesela ben senin konserine geldim ekipçe. İşte konser bitti Bodrum'da. Bir sürü arkadaşım sana yazmışız. Onlara şimdi tabii ki herkes cevap veremez. Kimse kimseye veremez. Evet, evet. Kimse de artık zaten şey demiyor. İşte cevap vermedi verdi. Ama bir böyle uyumadan şöyle bir göz gezdirir misin konser
tabii
sonrası?
Tabii ki. Tabii ki bakarsın. Yani,
çok merak ediyor insan.
Yani bakarsın ki şöyle bir şey oluyor. Zaten seni tagliyorlar insanlar. Seni sonuçta sen o işin içindesin. Senin sahnen o. Ve o kendi yaşadığı bir tecrübeyi anlatıyor insanlar. Ve sen de az önce bahsettik yani onların olduğu bir ambiyanstasın ve sahnedesin. Onlarla bir şeyi paylaşmışsın. Ama dediğim gibi açıkçası hani benim birebir tanıdığım insanlardan aldığım o reaksiyonlarla tabii onlara bir kalp atarım, onu yaparım. Hani bazen çok beklenmedik, çok iyi bir şey çıkar karşıma. Tanımıyor olsam da gönlün kabarır, bir şey yazarsın. Yani hani, tabii yani bu şey gibi bir şey bence bu. Samimiyet çok önemli bir şey.
Kesinlikle.
Kalpten olmak, içten olmak çok önemli bir şey bence. Hani onu hissedebiliyorsun açıkçası.
Bence senin takipçilerin de bunu hissediyor. Çünkü ben birazcık böyle sosyal medyadan inceleyim. Sen niye linçlenmiyorsun hiç?
Bilmiyorum ki.
Hiç linçlemiyorlar seni.
Bilmiyorum yani.
Çok seviyor herkes.
Bilmiyorum ki. Yani açıkçası ben sosyal medyayı çok hayatıma dahil etmiyorum.
Evet.
Hani şey anlamında strictly professional. Yani orada tutmayı seviyorum. Çünkü hani müzik yapıyorum ben. Benim işim müzik yapmak, müzik üretmek. Müzik üretmek olduğunu da insanlar bilsin istiyorum. Ben bunu sadece müziğimi anlatan, yani benim esas mesaimin bu olduğunu orada göstermek istiyorum açıkçası. Yoksa hani sosyal medyayı ben hayatıma ne kadar dahil edersem o kadar karmaşıklaşıyor aslında her şey.
Doğru. Bir sorum daha var. Şimdi dijital çağda şarkılarını daha hızlı duyurabilmek
doğru.
Bir avantaj mı, dezavantaj mı? Çünkü benim fikrim hani ben bu işi yapan biri olarak yıllardır. Bazı şarkılara bu gereksiz değer ve bir yük bindirilmesi benim böyle çok canımı sıkıyor. Mesela
tamam.
Müzisyen arkadaşlarımı arıyorum diyorum ki ya ben bu şarkıya çok tutuluyorum sosyal medyada inanılmaz popüler olduğu için. Hatta bazen işte ne bileyim radyoya eklemek zorunda olduğumuz için. Sen ne düşünüyorsun falan diyorum. Ya diyor ki artık bu akışa biz alıştık. Dijital mecra bir anda bir yoğu var edebiliyor.
Yani bak şöyle bir şey var. Geçen bunun muhabbetini yaptık biz bir arkadaşlarla. Pop müzik dediğimiz şey aslında dönemsel anlamda janrası değişebilen bir şey.
Evet.
Yani atıyorum geçmişte Guns N' Roses da o kadar yani popülerize olabilecek bir rock müzik yaptı ki rock müzik janrası pop müziğe kaydı.
Kaydı.
Yani değişiyor. Janranın kendisi de değişiyor. İşte ne çıktı? Limp Bizkit çıktı daha yeni.
Geldi konser.
Hani ne oldu? Onlar işte James Bond soundtrack yaptılar. Mission Impossible pardon. Ona soundtrack yaptılar ve o orada popülerize oldu bir şey. Yani işte Run DMC Aerosmith'le yan yana geldi. Orada hip hop'tan işte biraz rock'tan esinlenmeler gördük. İkisi yan yana geldi. Başka janralar popüler müzik oldu. Yani pop müziğin dönemsel anlamda janraları değişiyor.
Değişiyor.
Kendi mekanizması var. O da değişim kendi içinde en büyük makinası pop müziğin bence. Bu bazen hani işte şimdi Taylor Swift şey yazıyor. Daha şiirsel yaklaşıyor. O bambaşka bir şey sunuyor insanlara. İşte Miley Cyrus bambaşka bir şey sunuyor. İşte Drake bambaşka bir şey sunuyor. Tarz anlamında da böyle ama sonuçta gelindiği noktada da belli bir kitleye, belli bir yoğunluğa, o top 100'lara hitap ettiği zaman aslında bir şey pop oluyor, popüler oluyor. Popülerlikten veya pub'dan geliyor. Hani o bir an var oluyor ya, çok sürüyor ya kısa bir sürede kaybola da biliyor bir şeyler.
Kesinlikle
ama,
öyle.
Ama dönemsel güzellikler, dönemsel hikayeler yazılıyor hep. Ve bence o dönemlerin süreleri azalabiliyor. Az önce bahsettiğiniz gibi. Yani siz belki bu şarkıdaki bir anlamı, başkasının bulduğu bir anlamı bulamayabiliyorsunuz. Bu sizin belki de dinleyici olarak kendi tecrübenizle ilgili bir şey.
Kesinlikle.
Bu bir yemek sevmek gibi bir şey de olabilir. Damak tadı gibi bir şey olabilir yani. Hani benim müziğe yaklaşımımla ilgili ben kendi beğendiğim selektif, kendi oluşturduğum listeleri kendi dinleyiş gustoma göre oluşturuyorum. Bugüne kadar getirdiğim, beğendiğim, ilk duyduğum andan beri beni etkilemiş şeyler var. Hiç değiştirmem mesela. İşte Drake'in Passion Fruit'unu
bayılırım.
Hiç değiştirmem. O benim her zaman koyarım o listeye. Niye? Çünkü benim için ben hani...
Zamansız.
Zamansız yani, o şey gibi, en sevdiğin kitabı aç aç oku gibi yani. Aynen, hani aslında. Evet. Benim için çok fazla şeyi hissetmiyorum. Hani pop müzik oluyor. Devam eden bir süreç. Ama ben kendim dinlediğim şeylere odaklanmayı seviyorum açıkçası.
Doğru, harika. Zamansız şeyler her zaman bizim en minik MP3 player'ımıza eklediğimiz günden
tabii,
beri şu andaki dijital telefonlarımızda, akıllı telefonlarımızda da var. Güzel, çok güzel anlattın abi. Biz son olarak da bölüm bitirmeden önce seni sevenlere, takip edenlere söylemek isteyeceğin küçük bir şey var mıdır buradan?
Valla ben ne diyeyim? Öyle çok sevdikleri bir şey varsa onu elde etmeye çalışmak ile ilgili bir şey bu. Hani bir amaç koymak. Az önce söyledim ya, sen hedefe yaklaştıkça hedef senden uzaklaşıyor. Ama ne olursa olsun vazgeçmemek çok güzel bir şey.
Kesinlikle öyle. Harika bir anekdotla bitirmiş olduk. Deniz Görkem ve sahnedekiler Fenomen Türkçe bugün Cabbar'laydı.
Bay bay.
Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.